Ayrım 13, sayfa 166. Kırmızı kaplı eski defter. Rastgele açıyorum kırmızı kaplı eski defterin bir sayfasını ve o kocaman yazımla hiç unutulmamak için yazılmış şu satırları okuyorum. Esenyel'e telefon ettim. Esenyel de zaten benim resmimi ve telefon numaramı almışmış. Esenyel açtı telefonu. Seninle konuşmak istiyorum. Birbirimizi tanımazsak birbirimiz hakkında alakasız şeyler düşüneceğiz ama ben öyle olmasını istemiyorum. Onun için seninle tanışmak istiyorum dedim. Bugün olmaz çünkü Ege ile buluşacağım dedi. Peki sen ne zaman istersen o zaman olsun dedim. Ama bir daha arar mısın diye sordu. Utanırım, sen ara dedim. Olur dedi. Ben o gün iskelede kendi başıma dolaştım. Çok tuhaf bir melankoli hissettim. O akşam Esenyel telefon etti. Ege ikimizi de bıraktı. Sana söylememi söyledi dedi. Sana anlatacaklarım var dedi. Ertesi gün saat 3'te Kadıköy iskelesinin üst katında buluşmaya karar verdik. Ertesi sabah Ege telefon etti. Buluşup ölüm tehlikesinin orada oturduk. Ben o sabah müthiş matraktım. Onun da benden ayrılmaya hiç niyeti yokmuş zaten. Oradan kalkıp Fenerbahçe'ye gittik. Öğleden sonra onun da gelmesini kararlaştırdık. Öğleden sonra Ege ile buluşup Esenyel'i bulmaya gittik. Onu beklerken ben kendimi birden bombok hissettim. Esenyel geldi. Hep beraber Koço'ya gittik. Ben çok matrak ve havadan sudan konuşuyordum. Esenyel ağzını açıp bir tek kelime söylemiyordu. Zannettiğim kadar bile güzel değildi. Ablakça bir yüzü vardı. Benden bir yaş küçükmüş. Masada müthiş soğuk, sessizlik hüküm sürüyordu. Buz gibi bir hava. Ben Ege'yi epeyce iğneledim. Esenyel'in her hareketinden Ege'ye aşık olduğu belliydi. Neyse o sırada masaya Sabahattin Batur geldi. Sabahattin benim hikayemi müthiş beğenmiş, göklere çıkardı. Resimden falan konuştuk. Sonra üçümüz oradan çıkıp Moda'da yürüdük. Ege kollarını ikimizin de boynuna attı. Ne korkunç bir gündü bu. Gençliğimin en korkunç günüydü belki de. Bir sürü sululuk yaptım. Moda Parkı'na gidip oturduk. Ben çok su koyuverdim. Aslında acıdan zekam açılmıştı sanki. Çok tuhaf bir şeydi bu. Palyaço gibiydim. Zekam beni şaşırtıyordu. Hepsini o soğuk hava ısınsın diye yapıyordum. Tarak çaldım. Islıkla Alaturka falan çaldım. Ege kudurdu. Çok bayağısın. Bunları burada söylemek istemezdim ama senden iğreniyorum dedi. Ondan sonra ben müthiş somurttum. Söyledikleri çok fenama gitmişti. Neyse sonra yürüyerek Esenyel'in evine gittik. Onu bıraktıktan sonra bize gittik. Ben dolmuşta ağladım. Ege inerken gördü. Vaktim varsa biraz gidip oturalım dedi. Gidip ölüm tehlikesinin oraya oturduk. Ben ağladım. Beni öptü. Hep Esenyel'i ezmeye, onu bana karşı çevirmeye çalıştın. Sana onun için kızdım dedi. Sonra birdenbire benimle Ankara'ya gelir misin dedi. Orada her şeyden kurtuluruz. Ben bir işe girip çalışırım. Seneye de evleniriz. Sana bunu Esenyel'e giderken teklif edecektim ama sorduğum zaman beni sevmediğini söyledin. Ben de vazgeçtim dedi. Neyse o gece de öylece barıştık. Kırmızı kaplı eski defteri yavaşça kapatıyorum. O korkunç öğleden sonra Moda Parkı, Esenyel'in buz gibi bakışları ve suskunluğu, Ege'nin sözleri, hepsini hatırlıyorum. Yaşlı ejderha, para çiçeği. Yaşlı ejder paraya düşkündü. Ne tuhaftır ki hayatı bu konuda çelişkiler ve mücadelelerle geçmişti. Bir kazada ölen analığı tarafından ona uçsuz bucaksız bir miras bırakılmış fakat sonradan bir ömür boyu süren mahkemelerle bu miras ondan alınmıştı. Reddi miras demişti bana. Anlamadığım karma karışık bir dönem vardı hayatında. Evlat edinildiği ailesinden, annesi tarafından ona kalanlar sonradan elinden alınmıştı. Cenab-ı Ant evlatlıktan reddetmişti ejderi. Bundan hiç söz etmezdi. Ben de soramazdım ona. Paradan nefret ederim. Ben parayı elimin tersiyle itmiş bir adamım. Para benim için hayattaki en önemsiz şey derdi. Oysa bütün gün paradan konuşurduk. Ben aybaşı olacak diye gazete parası, hizmetçinin parası, doğalgaz parası gelecek diye gerilim içinde kalırdım. Çünkü yaşlı ejder öyleydi. Bu küçük paraları büyütür, bir mesele haline getirirdi. Sonunda ben öderdim onları. Düğün yemeğinin parasını da bana verdirtmişti. Eve gelen terzi iki takım elbisenin parasını isteyince ejder param yok diye bir kriz geçirmişti. Benden elbiselerin parasını vermemi istedi. Çıkarttım verdim. Terzi kapıya dayanmıştı. Sonra aklıma takıldı bu olay. Normal bir şey değildi bu. Yaşlı bir adamın hezeyanları mıydı bunlar? Benden para mı çekmeye çalışıyordu? Karışık duygular içindeydim. Sürekli cimrilikle suçlanıyordum. Bir gün Ejder'le Bodrum'a gittik. Cennet gibiydi Bodrum. Nefis bir akşamüstü indik Bodrum'a. Çok neşeliydi. Barlar sokağına geçip Körfez lokantasına oturduk. Nasıl oldu, nereden çıktı bilmiyorum. Ejder birden bir para kavgası çıkarttı. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyordum. Oldukça yüksek bir sesle kavga ediyor, beni de kavganın içine sürüklemeye çalışıyordu. Önüme gelen balığa dokunamadım. Başıma bir ağrı saplanmıştı, midem bulanıyordu. Lokanta sahibi ve bize hizmet eden garson acıyan bakışlarla bakıyorlardı bana. Hiçbir şey yemeden eve gelmiştim. Ejder salonda oturuyordu. Evleneli 3 ay olmuştu. Birden bahçeye çıktım. Nefis bir pembe gül açmıştı. Onu koparttım. Her bir yaprağının arasını kağıt paralar, o zamanın parasıyla milyonlar yerleştirerek tuhaf, heykel gibi bir çiçek meydana getirdim. Bir para çiçeğiydi bu. İçeri gidip para çiçeğini Ejder'e uzattım. Hemen aldı. Yüzünde güller açıyordu. Bütün siniri gitmişti. Şaşırmıştım. Niye yaptım o para çiçeğini, niye verdim onu ona bilmiyorum. Ama para istiyordu. Kavgayı bunun için yapmıştı. Parayı ona bir gül şeklinde sunmuştum. Uzun yıllar düşündüm bunu sonradan. Başka erkek olsa almazdı. Bu ihtiyarla niçin evlendin diye soruyordu tanıdıklarım. Sana yazık değil mi? Acaba insanlar onun bu huylarını biliyorlar mıydı? Belki de. Eski karısı mutlaka biliyordu. Sonradan sevmiş olduğu kadının da sonunda fark etmiş olduğunu tahmin ediyordum. Paralı gülü verince susmuştu. Koltuğa yan yatıp sigarasını içiyordu. Cin gibiydi. Benim çocuk ruhumu bir dakikada anlayıvermişti. Kendime güvenimi, kendi kendimle barışık olmamı, yaşamda ondan başka pek çok ilgi alanım olmasını, özgürlüğü sevmemi hazmedemiyordu. Telefon eden arkadaşlarıma şikayet ediyordu beni. Hep dışarıda, günde 3 defa dışarı çıkıyor, nereye gidiyor bilmiyorum. Değişik adamdı. Yaz kış yatak odasının penceresi açık yatardı. Soğuk Ankara gecelerinde rüzgar ve ayaz içeriye dolar, beni dondururdu. Birkaç sefer dışarıda yağan kar rüzgarla içeriye girmiş, balkonun eşiği kar tutmuştu. Yün çoraplar ve özel kapitone pijamalarla yatardım kış geceleri. Herkese küstü. Fakat büyük bir saygı ve itibar görüyordu. Öyle bir adamdı işte. Bırak kız diyorlardı arkadaşlar. Çekilir mi bu adam? Hayat böyle geçer mi? Kaç o evden? Yapamıyordum. Benim üstümde tuhaf bir güç kurmuştu. Bir hoca ile öğrencisi gibiydik. Ama hoca hiçbir şey öğretmiyor, yalnızca suçluyor ve cezalandırıyordu. Öğrenci de umursamıyordu onu. Dolu dolu yaşıyordu hayatını. Ona ihtiyacı yoktu. Bu da çıldırtıyordu onu. İşte evliliğimizin en güzel özeti buydu. Hayatımda yaşadığım en tuhaf şeydi. Müren abla olmasa dayanamazdım. O beni dengeliyordu. Sakın fevri bir şey yapma. Sakın ha, koca o. Önemli adam, koca diyordu. Ah Müren abla, senin sedirinde geçirdiğim o saatler, birlikte içtiğimiz kahveler ve hayatı konuşmamız. Öyle özlüyorum ki onları. Benimle evlenince yaşlı Ejder'in şansı açılmıştı. Belki de yıllardır küskün olduğu bazı şeylerle barışmış, yaşamını az da olsa değiştirmişti. Opera ve tiyatrodan gelen davetlerin hepsini reddeder, hiçbirine gitmezdi. Ben yalnız başıma bale davetlerine giderdim. Ama her gece koluna takıp sefaretlerdeki davetli olduğumuz resepsiyonlara, yemeklere, kokteyllere götürürdü beni. Çok renkli bir çevrenin içindeydik. Gece yatarken ne giyeceğimi, saçımı nasıl yapacağımı sorar, ben de ona anlatırdım. Harikulade giysilerim vardı. Renkli giyinmeyi seviyordum. Gür saçlarım omuzlarıma dökülüyor, hafif mat bir makyaj yapıp parlak bir ruj sürüyordum. Beni koluna takıp her yere götürürdü. Çok mutluydu. Sanki bir süslü bebeği gösterir gibi beni bütün eski arkadaşlarına, herkese, yabancı sefir ve sefirilere göstermek istiyordu. Ufak bir grubumuz da olmuştu. Bazen küçük gezilere çıkıyorduk. Bunlar benim bayıldığım şeylerdi. Böyle olunca seviniyordu. Eski karısının kendine güvensiz olduğunu, gecelere bir yere çıkmak istemediğini söylemişti. Onunla hiçbir yere gidemezdim dedi. Ama o kadın da evi pırıl pırıl temizliyor, nefis zeytinyağlı yemekler yapıyordu. Bunu duymuştum. Bir kakaolu keki varmış, meşhurmuş. Ejder bunlardan hiç bahsetmezdi. Sosyal hayatımız onu çok mutlu ediyordu. Gece tam uykuya dalarken benim yanıma gelip sorardı. Yarın hangi elbiseni giyeceksin? Ayakkabıların hazır mı? Saçını bukleli mi taratacaksın? Uykulu uykulu yanıt verirdim ona. Rengarenk şifondan Hint elbisemi giyeceğim. Saçım bukle bukle taranacak. Siyah süet pabuç, siyah süet çanta aksesuarlarım. Boynuma annemin eski bir gerdanlığını takacağım. Anneannemin yüzüklerini. Uykum var şimdi. Hadi uyu canım derdi. Hafif dalınca ben yavaş yavaş sorular sorarak konuştururdu beni. Bugün ne yaptın? Nerelere gittin bakayım? Kimi gördün? Ne hissediyorsun? Yarı uykulu, yarı uyanık, kendi bildiğimce onun duymak istediği yanıtları verirdim. Sonra başucu lambasını söndürüp salona, Las Vegas'a giderdi. 1958'deki korkunç olay. Yaşlı Ejder evliliğimizin ilk günü bana şöyle demişti. Ben üstünde çok spekülasyonlar yapılan bir adamım. Benimle ilgili bazı şeyler duyabilirsin. Onun için gerçekleri sana anlatacağım. Dikkatle dinliyordum onu. Şaşırmıştım. 1958 yılında Atatürk Bulvarı'nda gece vakti bir kaza oldu. Bu kaza Ankaralıların hafızasına kazındı. O gece 3 kişiydik. Karşıdan karşıya geçiyorduk. Annem, yani analığım Sevda Ant, bir hanım arkadaşı Vehide Baha Pars ve ben. Ulus tarafından gecenin içinden ok gibi bir araba geldi. Farları sönüktü. Ben kaçabildim yana doğru, fakat Sevda Hanım ve arkadaşı kaçamadılar. Araba onlara hunharca çarptı. Korkunç bir kazaydı bu. Vedide Hanım ölmüştü. Sevda Hanım yaralıydı. Ben kucaklayıp hastaneye götürdüm onu. Zavallı Sevda Hanım tüy gibi hafifti. O da hastanede öldü dedi. Tüylerim ürpermişti. Bütün mirası bana kalmıştı diye ekledi. Müthiş bir mirastı bu. Tabii kazadan sonra dedikodular başladı. Benim onları arabanın altına ittiğim söylentileri aldı yürüdü. Bu Cenab-ı Bey için bulunmaz bir fırsattı. Beni evlatlıktan reddetti. Bütün hayatım mahkemelerde davalarla geçti. Bunları duyabilirsin, sana söyleyebilirler, işin aslı bu, dedi. Hiçbir şey söylememiş, sessiz kalmıştım. Karşımdaki değişik, yer yer karanlıkları olan bir adamdı. Anneannemden de duymuştum Sevda Hanım'ın ölümünü. 1958 yılında Atatürk Bulvarı bir tarla kadar boş ve tenha olmalıydı. Otobüs bile oraya kadar çıkmıyordu sanıyorum. Karanlığın içinden son sürat gelen o araba nereden çıkmıştı? Köşeye sığınmış o iki kadını nasıl ezip geçmişti? Tuhaf bir şeydi bu. Anneannem, zavallı Sevda Hanım, zavallı, korkunç bir kazada öldü diye anlatırdı bana. Anneannem, Cenap ve Sevda Andı'nın çok yakın dostuydu. Benim çocukluğumun büyük bir kısmı Tunalı Hilmi'nin başındaki o muhteşem evde konuk olarak geçmişti. Küçük bir çocuktum. Cenab-ı Bey beni çimenlik bahçede gezdirir, Sevda Hanım nefis sofralar hazırlar, konuklarını ağırlardı. Annesi İsviçreliydi, Atatürk'ün arkadaşı, Tunalı Hilmi Bey'in kızıydı. O evde çok oynadım. Arkada akan Kavaklı Dere'ye çok indim. Ama evin oğluyla 1990 yılında tanıştım ve evlendim. Yaşam böyle ilginç bir şey işte. Evlendiğimde anneannem de hayatta değildi. Benim nereye gelin gittiğimi göremedi. Ankara'nın bana yaptığı bir cilve olarak düşünürüm ben bunu. Şehrin bana yaptığı sayısız sürprizlerden biri. Yaşlı Ejder'le yaptığım ikinci evliliğim. Ejder, paradan nefret ediyorum diyordu. Para yüzünden bütün hayatım mahkemelerde geçti. Davalar, davalar. Piyanonun üstündeki kuru kafa bana hafifçe göz kırpmıştı sanki. Mutfaktan Kanaryan Pavarotti ötmeye başlamıştı. Ege, garsoniyer. Galata Konak'ın terasında oturuyorum ve İstanbul'un üstünde esen rüzgarı dinliyorum bu gece. Rüzgar yavaştan esiyor. Kulağımdaki o gizemli uğultu, o değişik fısıltılar başladı. Hafifçe kapattım gözlerimi. Öyle değişik sesler duyuyorum. Öyle dünyalardan uzak haykırışlar, çağrılar geliyor ki kulağıma şaşırıyorum, ürküyorum. Nasıl bir dünya bu? Sesini işittiğim, görülmeyen ama hissedilen, dokunulamayan ama var olan değişik bir dünya. Sanki bu dünyanın içine sıkışmış bir aralık, hayatın üstüne düşmüş hafif bir gölge. Artık buraları bırakıp gitmiş insanların sesleri mi bunlar? Yoksa rüzgarın, İstanbul'un ve denizin üstünde dolaşırken çıkarttığı bir ninni sesi mi? Sanki hayatın bir bölümüne düşmüş eski bir gölgeden gelen sesler bunlar. Öyle zannediyorum. Kerim dedim, sen misin? Geldim buradayım dedi Kerim'in sesi. Kerim, bir savaş vardı dedim. Hatırlıyor musun? Bir paşanın oğluydu. Kekeme savaş dedi Kerim. Tabii ki hatırlıyorum. Nerede o şimdi? Hayatta. İstanbul'da bir yerdedir. Fakültede tanımıştım onu. Kantinin oralarda dedim. Büyük bir bunalım geçiriyordum. Fakülteye gidip geliyordum. Öyle uyur gezer gibi bir amacım yoktu. Yıkılmıştım. Ne yapacağımı tam kestiremiyordum. Biliyorum dedi Kerim. O yıllar Ege nasıl da yıpratmış, üzmüştü seni. İşte savaşı o aralarda tanımıştım. İstanbul Üniversitesi'nin sigara dumanlı kantininde. O bulmuştu beni. Birden yanımda peyda oluvermişti. Kimdi? Nenin nesiydi? Haberim bile yoktu. İstediğim zaman bana sigara alıyor, rica ettiğimde eczaneden bir petrankuyla alıp getiriyordu. Bir petrankuyla alınca azıcık rahatlıyordum. İçimdeki boğuntu hafifliyordu. Adnan Menderes'in Yassada'da biriktirip alarak intihara teşebbüs ettiği bir yatıştırıcıydı. O yıllarda antidepresanlar henüz bulunmamıştı, yeşil reçete uygulaması yoktu. Savaş kekemeydi, sert bir babası vardı. Çocukken çok dayak yediğini anlatmıştı bana. Farkında bile değildim onun. Yaşamımdaki ana figürlerden biri değildi. İstanbul'dan sonra bir daha hiç görmedim onu. Oysa o beni bir gün bir garsoniyere götürmüştü. Yaşamımdaki ilginç, grotesk anılardan biriydi o günkü garsoniyer. Orada tanıdığım kişiler. Hiç unutmamıştım orayı. Gereksiz, tuhaf, berbat bir yerdi. Hangi kızlar geliyorlardı acaba oraya? Herhalde hayattan umudunu kesmiş olanlar. Taksim'in orta yerindeki bir yerdeydi bu garsoniyer. Herhalde bir alt kat olmalıydı. Karanlıktı ya da perdeler çekilmişti. Tuhaf bir biçimde aydınlatılmıştı burası. 2-3 boş sedir vardı çevrede. Millet gidip onların üstünde yumuluyordu. Ünlü bir tiyatrocunun kızını tanıdım. Annesinden nefret ediyordu. Bir başka kız cinselliğe çok düşkündü besbelli. Sedirin üstünde bir oğlanla sarmaş dolaştı. Birgit Bardot diye moda bir parça bangır bangır çalıyordu. Sanki bu dünyaya ait değildim. İç sıkıntısından gelmiştim buraya. Ege'nin çok iyi tarif ettiği bir iç sıkıntısıydı bu. Belki de o zamanlar bizimle Baylan'a gelen, Eyüp'te mezbanın yanında oturan ressam Yüksel Arslan'ın iç sıkıntısı veya Arthur Rimbaud'un iç sıkıntısıydı bendeki. Artık bir yere ait olamamak. Garsoniyerin içini izlerken bunu düşünüyordum. Arthur Rimbaud, artık bir yere ait olamamak. Savaş yavaşça boynumdan öptü, bir tokat patlattım suratına. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı, kekeliyordu. Ne oluyorsun diye bağırdım. Ama biz buraya oturmaya geldik dedim. Korkudan sesini çıkaramadı, yanağında elimin izi kalmıştı. Başka bir yere getiremedin mi beni? Ama burası, dinlemiyordum bile onu. Yandaki yataktaki kız birden bir çığlık atmıştı. Ay ileriye gittin, kızlığım gitti, gitti kızlığım. Hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı. Oğlan ayağa kalkmıştı. Vallahi ileriye gitmedim, her zamanki kadar. Mahvoldum, mahvoldum diye ağlıyordu kız. Herkes ayaklanmıştı. Ne yaptın ulan kıza? Hiçbir şey yapmadım. Kıza döndüm. Sen de ne diye geldin buraya? Ne bileyim ben? Ağlıyordu. Birgit Bardot sonuna kadar açılmış çalıyordu. Tepede dönen kırmızı puanlık ışık sinirime dokunmaya başlamıştı. Yürü, çıkar beni buradan dedim savaşa. Olur, çıkıyoruz diye kekeledi. Oradakiler o garsoniyere her gün geliyorlardı herhalde. Kimin burası? Orhan'ın. Hadi yürü. Arkadan seslendiler. Hemen gidiyor musunuz? El salladım, çıktık. Bir yaz günü, Taksim sıcak, cehennem gibi. Yan tarafta sıra servilerde arena tiyatrosu. Sıkıntı, bunalım, hiçbir yere ait olamamak. Uzaklaşıyorum buralardan savaş dedim. Ama sen benim için bir şey yapacaksın. Söyle, ne istersen yapayım. Yarın söyleyeceğim. Garsoniyer dedi Kerim kulağımın dibinden. Evet, bir garsoniyer dedim. Nasıl da tükenmişim, nasıl da tüm umutlarımı yitirmişim değil mi? Ama savaşa tokadı patlatmıştın. Nereden biliyorsun? Anlatmıştı bana dedi Kerim. Pişman olmuş, senin oranın insanı olmadığını anlamış. Güldüm. Anlasa ne olur, anlamasa ne olur dedim. Geçmiş gitmiş zaman. Bir banyo deliğinden içeriye akmış zaman. İstanbul'dan son bir kere o benim belleğimde ve oldukça renkli. Ötekiler ne oldu acaba diye sordu Kerim. Oradan bir şey çıkmaz dedim. Bir bitmişlikti orası. Sanki bir durak, son durak. İyi ki gördüm. Çok yaşa Emi dedi Kerim, gülüyordu. Parazitler birbirine karışmıştı. Duymaz olmuştum onu. Bir süre sonra masamdan kalktım. İyice yatışmıştı çevremdeki dünya. Galata Kulesi'nin ışıkları tam yanımda ışıl ışıldı. Ahşap, parlak bir tabutu andıran asansöre binerek yeryüzüne indim.